Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre, 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 7 Azer 1399, Hicri Kameri 11 Rebiusani 1442 ve miladi takvimle 27 Kasım 2020 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra ben Meysem Feriver ve arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla din alemi Sayın Hüccetul İslam Sadegi ile İslami hadis ve rivayetlerde Kur'an-ı Kerim okumanın Müslümanların yaşam üzerindeki etkisi hakkında yapılan röportaj, İran'da müze seyahati, Myanmar'da Rohingyalı Müslümanların soykırımı ve İslam'ı Tanıyalım isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Savunma Bakanlığı, İran'ın deniz gücünün bölgede istikrar ve güvenli liman olduğunu bildirdi. Tümgeneral Bakri, İran ordusunun deniz güçlerinin dünya emperyalizminin bölge üzerindeki şeytani senaryosunu bozduğunu söyledi. İran Savunma Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Kurumu Başkanı terör saldırısında şehit oldu. İran'da son bir günde 406 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti. Zahorova, Pompeo'nun Golan'a gitmesinin uluslararası kanunların ayaklar altına alınması olduğunu bildirdi. Şimdi haberler.
İran Silahlı Kuvvetleri, İran'ın deniz gücünü bölgede istikrar ve güvenliğin limanı olarak niteledi. İran Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiride, başta deniz güçleri olmak üzere İran silahlı güçlerinin caydırıcılık özelliğine temasla, İran deniz savunma ve caydırıcılık gücü İran milletinin itminan ve güven noktasıdır ve Fars Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi gibi stratejik bölgede de kalıcı güvenlik ve istikrarın limanıdır, denildi. Bildiride ayrıca şu cümlelere yer verildi. İran donanması savunma alanında modern ve ileri teknoloji ürünleriyle İslami İran düşmanlarına korku salmış ve düşmanların yapacağı herhangi bir hataya da çok sert, yıkıcı ve pişmanlıkla karşılık verecektir. İran Savunma Bakanlığı bildirisinde ayrıca İran deniz güçlerinin 8 yıllık zorunlu savaş döneminden sonra hızlı ve eşsiz bir şekilde kendi alanında ülkenin ihtiyaç duyduğu savunma ve diğer askeri alanlarda yeterli hale geldiğini ve bu süreci de ülkenin kendi genç dinamik insanlarıyla başardığını ve artık bölge ile bölge dışında İran deniz güçlerinin bu gücünün gerçekçiliğe döndüğünün bilindiğine yer verildi. İran'da Hicri Şemsi takvime göre bugün 7 Azer ve miladi 27 Kasım. İran'da Deniz Güçleri Günü olarak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Hüseyin Bakri, Deniz Güçleri Günü münasebetiyle yayınladığı mesajı İran ordusunun deniz güçlerinin bölgede sulta kurmak isteyen bölge dışı ve dünya emperyalizminin şu an planlarını bozduğunu bildirdi. Tümgeneral Bakri, İran Deniz Güçleri'nin bugününü tebrik ettiği mesajda İran ordusu deniz güçlerinin kararlı çabaları, faaliyetleri ve fedakarlıklarının bölgede ve bölgenin güvenliği üzerinde sulta kurmaya çalışan bölge dışı ve uluslararası emperyalizmin bütün oyunlarını bozduğunu belirterek İran İslam Cumhuriyeti barış, dostluk ve güvenliğin mesajcısı olarak yücelttiğini bildirdi. Tümgeneral Bakri, İran ordusu deniz güçleri ve İran devrim muhafızları deniz güçlerinin kendine münhasır ve büyük görevler için önemli kapasiteye sahip olduklarını, bu güçlerin Fars Körfezi sularından Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyine kapsayan alanda görevler yaptıklarını ve bölge dışında da güvenlik limanı olarak önemli rol oynadığını bildirdi.
İran Savunma Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Kurumu Başkanı Nükleer Bilim İnsanı Muhsin Fahrizade Tahran etrafında uğradığı terörist saldırıda şehit oldu. İran Savunma Bakanlığı Enformasyon Dairesi'nin verdiği habere göre silahlı teröristler bugün İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin aracını hedef aldılar. Habere göre söz konusu terör saldırısının hemen ardından Muhsin Fahrizade'nin koruma timi ve teröristler arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada yaralanan Fahrizade ağır yaralanmasının ardından hastaneye kaldırıldı ama yapılan bütün çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İranlı nükleer bilimci İran Savunma Bakanlığı'nın Araştırma ve Geliştirme Kurumu Başkanlığı'nı yürütmenin yanı sıra nükleer alanda başta olmak üzere çok önemli çalışmalarıyla da tanınmaktaydı.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı. Lari açıklamasında COVID-19 salgında son 24 saatte 406 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 14.051 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 47.095'e, vaka sayısının da 922.397'ye çıktığını aktardı.
İran'da kanserli çocukları destekleme kuruluşu olan MAHAK, Dünya Kanser Kontrolü Derneği üyesi olarak kanser bilinçlendirme kampanyasında birinci oldu. İrna'nın verdiği habere göre İran'ın söz konusu kuruluşu MAHAK 2016 yılından beri her yıl 4 Şubat ila 15 Şubat arasında çeşitli etkinliklerle anılan Dünya Kanserli Çocuk Günü münasebetiyle Birleşmiş Milletler'in sağlık ve refah için kalıcı kalkınma belgesinin hedefi doğrultusunda Kanser Günü kampanyasına çeşitli etkinliklerle katılmaktadır ve bu çerçevede kanserin erken teşhisi, onun kontrolü ve müptela olanların sıkıntılarını giderme ve kanser alanında bilinçlendirme gibi birçok alanda faaliyetler yapmakta ve uygulamada yer almaktadır. Dünya Kanser Kontrol Derneği üyesi 1100 kuruluş, başta İran'ın MAHAK Sivil Toplum Kuruluşu olmak üzere Singapur, Kenya, Nijerya ve Kıbrıs'tan 4 kuruluşu kanserin bilinçlendirilmesi kampanyasındaki çalışmalarından dolayı ödüle layık gördüler. Yapılan oylamada İran'ın MAHAK kurumu 170 ülke kuruluşları arasında en fazla oy alarak biriciliğe layık görüldü.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Erakçı, Avustralya, İngiliz çifte vatandaşı bulunan ve Siyonist rejim İsrail adına casusluk yapan Gilbert'in yurt dışında sahte suçlamalarla gözaltına alınan 3 İran vatandaşıyla takas edilmesine ilişkin açıklama yaptı. İranlı ve Avustralyalı tutukluların takasıyla ilgili açıklama yapan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyit Abbas Erakçı, Tayland ve Avustralya ile bir yıldan fazla süren yoğun diplomatik çalışmalar sonucunda dün Tayland'da gözaltına alınan 3 İran vatandaşı ile Tahran'daki Avustralya İngiliz çifte vatandaşı bulunan bir tutuklu ile takas edildi ifadesini kullandı.
İran İslam Cumhuriyeti'nin İslamabad'daki büyükelçisi, Pakistan hükümetinin bölgedeki gerginlikleri arabuluculukla çözme girişimini memnuniyetle karşıladı ve Tahran'ın yanlış anlamaları çözmeye yönelik ortak çabalara hazır olduğunu açıkladı. Seyyid Muhammed Ali Hüseyin'i Cuma günü Pakistan'ın 24 TV kanalına verdiği demeçte, İran'ın Tahran ile Riyad arasındaki gerilimi yatıştırmaya yardımcı olmak için İslamabad'ın arabuluculuk girişimi kabul ettiğini belirtirken, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın bu bölgesel çabalarını da övdü. Hüseyin İslamabad'ın Suudi Arabistan'dan uygun bir cevap almadığını belirterek, İran İslam Cumhuriyeti yanlış anlaşılmaları gidermek için uygun çözümler arıyor ve bundan dolayı da Hürmüz Barış Planı İran Cumhurbaşkanı tarafından Fars Körfezi bölgesi ülkelerine sunuldu dedi.
İran'ın tanınmış güreşçisi Hamid Soryan, Dünya Güreş Birliği anketinde dünyanın en popüler Greco-Roman güreşçisi seçildi. İran'ın haberine göre 7 dünya ve olimpiyatta altın madalya sahibi İranlı güreşçi Hamid Soryan, Dünya Güreş Birliği anketinde dünyanın en popüler Greco-Roman güreşçisi seçildi. Dünya Güreş Birliği daha önce de 16 serbest stil güreşçi arasından en popülerini seçmek için anket yapmıştı. Anket sonunda 3 dünya ve olimpiyatta altın madalya sahibi İranlı güreşçi Hasan Yezdani, dünyanın en popüler serbest stil güreşçisi seçilmişti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ilk milli hava füzesi Göktürk'te uçak üzeri testlere, ilk milli deniz füzemiz Atamaca'da seri üretim sürecine başlandı dedi. Savunma sanayi yatırımlarına değinen Oktay şunları kaydetti. Gerek yurt içinde gerekse sınırlarımızın ötesinde ülkemizin menfaatlerini koruyabiliyorsak bu milli savunma sanayimizin katkılarıyla gerçekleşmektedir. Atak helikopterimiz, Bayraktar TB2 ve Anka İHA'larımızın seri üretim ve teslimatları devam ederken Gökbey helikopterimiz ve Akıncı İHA'nın seri üretimine yönelik test faaliyetlerinde son aşamaya gelinmiştir. Uzaya bağımsız erişimimizin sağlanması amacıyla ilk yerli sonda roketi fırlatılmış, 130 kilometre irtifaya ulaşılarak ilk kez uzayın sınırı kabul edilen 100 kilometre seviyesi aşılmıştır. ARG projeleriyle katmanlı imalat, kızılötesi, lazer ve elektromanyetik, elektrooptik, yapay zeka, geniş band haberleşme, enerjik malzemeler ve KBRN teknolojileri konularında çalışmalar sürdürülmektedir.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin dikte ettirdiğinden şüphe duyulmayan bu karar, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs meselesi konusunda gerçeklerden ne kadar kopuk ve ön yargılı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur açıklaması yaptı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nun Türkiye ve Kıbrıs Türk kesimi hakkında kabul ettiği bağlayıcı olmayan tavsiye kararını tümüyle reddettiklerini bildirdi. Aksoy, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Kapalı Maraş'a ve Kıbrıs meselesine ilişkin kabul edilen karar hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nun ülkemiz ve Kıbrıs Türk kesimi hakkında kabul ettiği bağlayıcı olmayan tavsiye kararını tümüyle reddediyoruz ifadesini kullandı. Bu konuda Kıbrıs Türk kesimi Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamayı bütünüyle desteklediklerinin altını çizen Aksoy, Avrupa Parlamentosu'nu ve Avrupa Birliği'ni Kıbrıs adasındaki gerçeklerle yüzleşmeye, Kıbrıs Türk halkının varlığını dikkate almaya, Avrupa Birliği'nin Nisan 2004'te Kıbrıs Türklerine verdiği taahhütlerini yerine getirmeye davet ettiklerini bildirdi. Türkiye'nin hem kendi hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını hiçbir tehdit ve şantaja boyun eğmeden kararlılıkla korumaya devam edeceğinin altını çizen Aksoy, Türkiye'nin aynı zamanda diyalog ve müzakere çabalarını da sürdüreceğini kaydetti.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı telefon görüşmesinde Avrupa Birliği'nin İrini Harekatı kapsamında Akdeniz'de Türk ticaret gemisi Roselin Aya yönelik hukuk dışı aramanın kabul edilemez olduğunu vurguladı. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Stoltenberg görüşmesine ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajda gelecek hafta düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları toplantısının hazırlıklarını ele aldıklarını kaydetti. Bakan Çavuşoğlu mesajında gemimize yapılan muamelenin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Doğu Akdeniz, Afganistan, Libya ve Yukarı Karabağ'a ilişkin gelişmeleri değerlendirdik ifadelerini kullandı. Mevlüt Çavuşoğlu, İrini Harekatı'nda görevli Alman fırkateyninin Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi çeşitli maddeler taşıyan gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak uluslararası hukuka aykırı şekilde aramasına ilişkin sahada da cevabını vereceğiz. Aynı şekilde hukuki ve siyasi süreçleri de takip edeceğiz dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk halinin devam etmesini eleştirdi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan hükümetini bu konuda sert dille eleştirerek Demirtaş'ın cezaevinde tutulmasının insani bir tavır olmadığını söyledi. Eski HDP eş genel başkanı Demirtaş'ın cezaevinde tutulmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Düşünün, aynı iddianameden beraat ediyorum. Sonra tekrar hapis. Bunda adalet var mı? Siz 3,5 yıl aynı adamı içeride tutuyorsunuz. Haksızlık karşısında susuyorlar ve sürmesini istiyorlar. Bu insani değildir demezsem kendi insanlığımı reddetmiş olurum." ifadelerini kullandı. AK Partili Bülent Arınç'ın açıklamalarının ardından Yüksek İstişare Kurulu'ndan istifa etmek zorunda kaldığını da belirten Kılıçdaroğlu, meclisin iradesinin ipotek altına alındığını ileri sürdü.
FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada 14 ilde toplam 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma kapsamında aralarında muazzaf ihraç edilen askerler ve ihraç edilen askeri öğrencilerin olduğu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İstanbul'un farklı ilçelerinde 14 adreste 13 şüphelinin yerini belirleyen ekipler zanlıların yakalanması için operasyon düzenledi.
Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransız Senatosu'nun kararına ilişkin Fransa'nın Karabağ konusunda çözümün değil, sorunun parçası olduğunu bir kez daha göstermiştir, dedi. Akar, Batı'nın Türk gemisindeki aramaya ilişkin açıklamalarıyla ilgili de hukuka aykırı bir durum olduğunu bildikleri için suçu birbirlerine atma gayretindeler, diye konuştu. Akar, Afganistan Havalimanı'nın işletmesiyle ilgili Birleşik Arap Emirlikleri anlaşması hakkında ise hukuki ve operasyonel açıdan gözden geçirmesi gerektiğini değerlendiriyoruz ifadesini kullandı.
Haber kaynakları Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de bomba yerleştirilmiş bir araçta patlama meydana geldiğini bildirdiler. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Cuma günü Haseke'de Türkiye bağlantılı Ahrarul Şarkiye terör örgütünün kontrol noktasında bomba yerleştirilmiş bir aracın patladığını ve 3 teröristin öldüğünü ve 5 kişinin de yaralandığını bildirdi. Çarşamba günü de Suriye'nin kuzeyindeki Halep eyaletinin Afrin bölgesinde meydana gelen patlamada çok sayıda kişi ölmüş ve yaralanmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Amerikan Dışişleri Bakanı'nın Suriye'deki işgal altındaki Golan Tepeleri'ni ziyaretini Amerika'nın uluslararası hukuka saygısızlığının bir işareti olarak nitelendirdi. Zaharova, Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan haftalık basın toplantısında Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Suriye'nin ırkçı İsrail'in işgalindeki Golan Tepeleri'ni yaptığı son ziyaretini eleştirdi. Bunun Amerika'nın aşağılayıcı davranışının bir başka işareti olduğunu söyledi. Zaharova, Amerikan hükümetinin ırkçı İsrail'in yasa dışı varlığını meşrulaştırma çabalarının Birleşmiş Milletler Şartı ve Güvenlik Konseyi kararlarıyla çatıştığını da sözlerine ekledi. Bilindiği gibi 19 Kasım tarihinde Pompeo, Batı Şeria'daki Siyonist yerleşimcilerden sonra işgal altındaki Golan Tepelerine giderek uluslararası yasaları ihlal etmişti.
Ve son haberimiz, Suudi Arabistan'ın Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, Suudi Savunma Bakanlığı'nda 6 yolsuzluk vakasıyla ilgili olarak 51 kişinin suçlandığını söyledi. Resmi Suudi Haber Ajansı'na göre, Suudi Yolsuzlukla Mücadele Kurumu dün gece 19 Savunma Bakanlığı görevlisi, 3 hükümet çalışanı, 18 iş adamı ve yatırımcı, 8 özel sektör çalışanı ve 3 yabancı uyruklunun toplamda 328 milyon dolar değerinde 6 yolsuzluk vakasıyla ilgili sorgulandığını ve tahkikatın devam ettiğini bildirdi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, akşam yayınımızın haber bülteni burada sona erdi.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz. İlk yorumumuz, Deniz Kuvvetleri Günü uluslararası sularda İran'ın iktidarlı varlığı başlığını taşıyor. İran ordusu deniz kuvvetleri stratejik bir güç olarak tanımlanmaktadır çünkü esasen İran İslam Cumhuriyeti deniz medeniyetine sahip bir ülkedir. İran, kuzey ve güneydeki su sınırları vasıtasıyla dünyaya açılan kapılarından biri denizdir. Temel malların ihracat ve ithalatının %90'ı deniz yoluyla yapıldığında ileri teknoloji ile donatılmış yetenekli bir donanmaya sahip olmak anlamlı ve önemli hale geliyor. Deniz ekonomisi İran İslam Cumhuriyeti için stratejik öneme sahiptir ve deniz ekonomisini güvence altına alan deniz güvenliğinin hakim olmasıdır. Böyle durumlarda İran ordusu deniz kuvvetlerinin varlığı ve bu gücün uluslararası sularda sürekli varlığı bayağı önem arz ediyor. İran ordusu deniz kuvvetlerinin çeşitli deniz bölgelerindeki varlığı, gelişmiş deniz altyapısı ve silah yetenekleri nedeniyle deniz güvenliği için bir dayanak noktası haline geldi. İran ordusu deniz kuvvetleri yerli bilgiye dayanarak ve dışa bağımlı olmaksızın gelişmiş gemiler ve yüzer ekipmanları, ayrıca modern orta ve ağır denizaltıları üretir. Deniz muharebe ve füze sistemleri ve taktikleri deniz savaşlarının deneyimine dayalı olarak yerelleştirildi ve İran donanmasının denizdeki dayanak noktası haline geldi. İran Deniz Kuvvetleri, İranlı bilgi tabanlı şirketlerle işbirliği içinde yeni savunma ürünleri yaratan altyapı ve teknoloji bilgisi biriktirdi ve DENA Destroyer'in inşası İran ulusal gururunun doruk noktasıdır. İran ordusu deniz kuvvetlerinin uluslararası sularda bu kabiliyetle bulunduğunda İran'ın deniz ekonomisinin güvenliğini sağlamanın yanı sıra diğer ülkelerin deniz güvenliğini de sağlıyor. Bu konuda İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Hüseyin Hanzade, İran'da Deniz Kuvvetleri Günü münasebeti hakkında İran Press Haber Ajansı ile yaptığı özel röportajda şunları söyledi. Deniz kuvvetleri okyanuslarda korsanlıkla mücadele ettiği için İran'ın denizcilik hatlarının güvenliğini sağlamakta, ayrıca hem bölge ülkeleri hem de dünya ülkeleri bundan yararlanıyor. Bu mesele İran donanmasının küresel etkilere sahip olduğunu ve bu büyük bölgesel ve küresel etkinin İran İslam Cumhuriyeti için özel bir bölgesel ve küresel statü yarattığını ve dolayısıyla İran donanmasının stratejik işlevlere sahip olduğunu göstermektedir. Çin Denizi, Atlantik Okyanusu, Aden ve Babel-Mendeb körfezleri, Akdeniz ve Güney Afrika kıyıları dahil olmak üzere çeşitli deniz alanlarında 70'ten fazla İran donanması filosunun başarılı ve etkili varlığı, İran donanmasının yerli bilgi ve teknolojiye dayanarak küresel boyutta büyüklüğünü ve kabiliyetini göstermektedir. İran ordusu deniz güçleri 27 Kasım İran Deniz Güçleri Günü münasebetiyle yayınladığı bildiride böyle bir gün elleri boş, yürekli ve güçlü bir inançla Baas rejiminin deniz güçlerinin kalbini hedef alan ve devrik Saddam rejiminin kolunu denizde sonsuza kadar kesen adamların cesaret ve fedakarlıklarının anıldığı gündür cümlesine yer verdi. Bildiride, eğer İran-Irak arasındaki zorunlu savaş döneminde Amerika ordusu teröristleri Sehen ve Sebelan'ı hedef aldılarsa, bugün onlarca Sehen ve Sebelan ordu şehitlerinin mirasçılarının gayreti ve çabası ile ortaya çıkmıştır ve İran'ın bu gerçekliği karşısında diğer ülkelerin komutanları ve yetkilileri şapkalarını çıkarmak zorunda kalmışlardır ifadesi yer aldı.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bu akşamki ikinci yorumumuz Rusya'dan Batı'ya eleştiri başlığını taşıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı ülkelerini Rusya ve Beyaz Rusya'nın iç işlerine karışmakla suçladı ve onları tek taraflı yaptırımlar uygulamak ve bu ülkenin halkını huzursuza kışkırtmak gibi girişimlerden dolayı kınadı. Rusya Dışişleri Bakanı bu bağlamda yaptığı açıklamada şöyle dedi. Batılı ülkeler Rusya ve Beyaz Rusya'da kitlesel ayaklanmaları düzenlemek için teknolojiyi kullanıyor, diplomatları ve medyayı bizim için bir süre belirliyor. Üstelik saklanmaya gerek duymayarak iç meselelerimizi de etkilemeye çalışıyorlar. Sergey Lavrov, Batı'nın soğuk savaş sonrası dönemde Rusya'yı zayıflatmayı ve çevre ülkelerde iç işlerine müdahale ederek renkli devrimler yaratarak siyasi değişiklikler yapmayı amaçlayan Amerikan önderliğine devam eden çabalara atıfta bulunmakta. Rus siyasi uzman Sergey Kokmyakin şöyle diyor. Özgürlük, demokrasi ve insan hakları hakkındaki propaganda söylemlerinin aksine küresel kapitalist sistemin temel amacı yayılmacılıktır. Aynı zamanda yeni pazarların ele geçirmesi ve bu sistemle uyumlu olmayan hükümetlerin devrilmesi ayakta kalmalar için şarttır. Soğuk savaş sonrası dönemde Rusya, iç işlerinde her zaman yumuşak bir devrilme şeklinde Batı müdahalesiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu sorun 2014 yılında Ukrayna krizinin patlak vermesinden, Doğu Avrupa'da Moskova-NATO çatışmasının tırmanmasından, Amerika ve Avrupa tarafından Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uygulanmasından bu yana artmıştır. Üst düzey Rus yetkililere göre Rusya ve Beyaz Rusya'daki protestoların arkasında kitlesel ayaklanmalar ve renkli devrimlerle iki ülkede Batı yanlısı hükümetler kurmaya çalışan Batılı ülkeler bulunmakta. Son yıllarda Batı, özellikle Amerika, istikrarsızlık yaratmak, protestoları arttırmak ve nihayetinde Rusya'da bir renkli devrimin oluşumunun önünü açmak amacıyla Rusya'ya müdahale çabalarını yoğunlaştırdı. Bu konudaki en önemli önlemlerden biri, mali yardımların yanı sıra muhalefete kapsamlı medya desteğini arttırmak, Rusya'nın iç durumu bağlamında olumsuz bir atmosfer yaratmaktır. Rus muhalefetinin Rus hükümetini zayıflatmadaki başarısızlığı sebebiyle Amerika yaptırımları Moskova üzerindeki baskıyı arttırmayı ve Rus vatandaşlarını Rus hükümetinden memnuniyetsizleştirmeyi amaçlayan Katsa yasası dahil olmak üzere Rusya'ya karşı tek taraflı yaptırımlar şeklinde Avrupa Birliği ile işbirliği içinde yoğunlaştırdı. Avrupa ve Amerika'nın Moskova'ya yönelik saldırgan yaklaşımına da değinen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı yasalara göre oynamıyor ve uygulanan tek taraflı yaptırımlara karşı hiçbir kanıt da vermiyor. Moskova aynı zamanda Batı'nın, özellikle Amerika'nın ve daha sonra Avrupa Birliği'nin Rusya çevresindeki ülkelerde renkli devrimler başlatmak için devam eden çabalarından endişe duyuyor. Bu Gürcistan, Ukrayna ve Kırgızistan'da zaten yapıldı. Ve Belarus'taki son siyasi huzursuzluk sırasında Batı, Rusya'nın kilit müttefiği olan Doğu Avrupa ülkesinde benzer bir modeli uygulamaya çalıştı. Gerçekte Rusların bakış açısından Kuzey Atlantik Paktı, NATO'nun doğuya doğru genişleme, yayılma eğilimi ve renkli devrimlerin meydana gelmesi sonunda Rusya'nın kuşatılmasına veya dahil edilmesine yol açmaktadır. Moskova, Batı'nın, özellikle Avrupa Birliği ve Amerika'nın siyasi baskıyı artırarak protestocuları açıkça destekleyerek ve üst düzey Belarus yetkililerine kapsamlı yaptırımlar uygulayarak Beyaz Rusya için benzer bir plan izlediğine inanıyor. Burası Tarih Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, akşam yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. İslam'ın ilahi kitabı Kur'an-ı Kerim'in insan yaşamının tüm işlerinde ve dönemlerde en büyük yol gösteren ve çözüm bulan kitabı olduğu için her şeyden önce bu ilahi ve hayat veren kitaba başvurmak ve gelişme yolunda bu semavi kitabın öğretilerinden yararlanmak gerekiyor. Biz bugün sohbetimizde Kur'an-ı Kerim'in Müslümanların yaşam üzerindeki etkilerine ve tesirlerine bakmak istiyoruz. Din alimi Sayın Hüccetül İslam Sadıkî bugünkü sohbetimizde bizimle birlikte bu konuyla ilgili Sayın Sadıkî'nin görüşlerini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim ile ilgili hadisleri incelediğimizde şu hususlar üzerinde durulduğunu görürüz. Birinci husus, her Müslümanın evinde Kur'an bulundurmasıdır. Bazıları, ya bizler Kur'an okuyamıyoruz, okuma yazmamız yoktur, evde Kur'an bulundurmamızın ne yararı vardır diyebilirler. Bu soruya vereceğimiz cevap şudur ki, okuma yazmanız olmadığı, Kur'an'ı okuyabilmediğiniz halde bile evinizde Kur'an'ı bulundurmanız lazımdır. Resulullah Efendimizin ve Ehl-i Beyt imamlarının Müslümanlardan istedikleri evlerinde Kur'an'ı bulundurmalarıdır. Her Müslümanın evinde Kur'an olması gerekir. Çocuklar iyi ve kötüyü birbirinden ayırt etme çağına vardıklarında yaşadıkları evin Kur'an evi, Ehl-i Beyt evi ve Müslüman evi olduğunu anlamalıdırlar. Bu yüce kitabın sayfalarının bile etkisi vardır. Kur'an okunmasa bile evde bulundurulmasının bir takım faydaları vardır. Kısacası ilk görevimiz evde Kur'an'ı bulundurmamızdır. Hadislerden anlaşılan ikinci görev ise Kur'an'a saygı göstermektir. Resulullah Efendimiz'den şöyle bir hadis nakledilmiştir. Men vakkaral Kur'ana fekad vakkarallah. Kur'an'a saygı gösteren ve ona saygılı davranan kimse Allah'a saygı göstermiş ve ona karşı saygılı davranmıştır. Demek ki Kur'an'a karşı yapılan saygısızlık Allah'a saygısızlık sayılır. Kur'an yüce Allah'ın kelamıdır. Yüce Allah'a saygı gösterilmesi gerektiğine inanan kimse Kur'an'a ve onun kelamına da saygı göstermelidir. Müslümanların Kur'an'a saygı göstermeleri gerekir. Örneğin bir toplantıya Kur'an getirilince İnsanların ayağa kalkması ve ona karşı saygılı davranmaları gerekir. Kur'an okununca onu dinlemek ve başkalarıyla konuşmamak gerekir. Kur'an'a abdestsiz dokunmamak lazımdır. Bunların her biri Kur'an'a gösterilebilecek saygının birer tezahürleridir. Ancak gerçek saygı Kur'an'a amel etmek, her şeyimizde onu ölçü almaktır. Kısacası Resulullah Efendimizin ve Ehl-i Beyt imamlarının bizden istedikleri her açıdan Kur'an'a saygı göstermek ve onu korumaktır. İlgili hadislerde vurgulanan üçüncü görev ise Kur'an'ı okuyamayanların Kur'an'a bakmalarıdır. Kur'an'ı okuyamayan kimse büyük bir istenlik ve aşkla Kur'an'ı açıp yazılarına bakmalıdır. Resulullah Efendimizin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. En-nazaru fil-mushaf min gayri qira'atin ibade. Okumaksızın Kur'an'a bakmak ibadettir. Elbette okur yazarı olanların da Kur'an'a bakmalarının sevabı ve faydası vardır. Hadislerde Hazreti Ali ile ilgili olarak da şöyle bir tabir yer almıştır. En-nazaru ila Ali'in ibade. Yani Kur'an-ı natık olan Hazreti Ali'ye bakmak ibadettir. Bu hadisler Kur'an ve Ehl-i Beyt'in birlikteliğini ifade eder. Kur'an-ı Kerim'le ilgili kullanılan birçok tabirler Ehl-i Beyt içinde kullanılmıştır. Ehl-i Beyt'le ilgili kullanılan birçok tabirler Kur'an-ı Kerim içinde kullanılmıştır. Kağıt parçalarına yazılan Kur'an'a bakmak ibadet sayılıyor ise, Kur'an-ı natık olan Hazreti Ali'ye bakmanın ibadet sayıldığında asla şüphe etmemek gerekir. Bu hususu daha geniş bir çerçevede ele almak istersek şöyle demek gerekir. İnsana Allah'ı hatırlatan her şeye bakmak ibadettir. Kâbe insana Allah'ı hatırlatıyor olmasından dolayı ona bakmak, onu seyretmek ibadettir. İnsana Allah'ı hatırlatan bir alimin yüzüne bakmak ibadettir. Kur'an-ı Kerim'e bakmak, insana Allah'ı hatırlattığından dolayı ibadet sayılmıştır. Dördüncü görev ise Kur'an'ı dinlemektir. Kur'an'ı okuyamayan kimselerin Kur'an'ı dinlemeleri ve ona kulak asmaları lazımdır. Bizzat Kur'an'ı dinlemek bereket ve hayır vesilesidir. İnsanın maneviyatını artırır. Kur'an'ı dinleyip anlamını anlamak pekala iyidir. Ancak anlamını bilmeyen kimsenin de dinlemesi gerekir. İnsan anlamını anlamıyorum, öyleyse ne gibi yararı vardır diyerek Kur'an'ı dinlemekten kaçınmamalıdır. İmam Cafer Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Men istema'a harfen min kitabillahi min gayri qira'atin kataballahu lahu hasana ve maha anhu sayya ve rafa'a lahu derece. Yani Kur'an'ın bir harfine kulak veren, bir ayetini dinleyen, bir suresini dinleyen kimse için dinlediği her bir harfe karşılık bir hasene ve iyilik yazılır. Bir günahı silinir ve bir derece yükseltilir. Allahu Teala da Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ kuri'el Kur'ânu fastemi'û leh ve ansitû leallekum turhamûn. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Beşinci vazife ise Müslümanların Kur'an okumayı öğrenmeleridir. Resulullah Efendimizin ve Ehl-i Beyt imamlarının istediğidir bu. Müslümana kendi semavi kitabını, bütün dertlerinin ve sorunlarının reçetesi olan kitabı okuyamaması hiç yakışır mı? İmam Cafer Sadık aleyhisselamdan şöyle nakledilmiştir. يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنْ أَنْ لَا يَمُوتْ حَتَّى يَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ اَوْ اَنْ يَكُونَ ف۪ي تَعَلُّمِهِ Mümin kimseye Kur'an'ı öğrenmiş bulunduğu veyahut en azından öğrenmeye uğraşır durumda ölmek yakışır ancak. Hiç kimse ben Türk'üm, Fars'ım, Arap değilim, Kur'an'ı öğrenmenin ne gereği vardır dememelidir. Bu Resulullah Efendimizin ve Ehl-i Beyt imamlarının isteklerinin tam tersidir. Kur'an'ı öğrenmek ulaşılması gereken merhalelerden biridir sadece. Daha sonra Kur'an'ı okuma merhalesi gelir ve bunun kendisi de diğer bir merhale için gereklidir. Hadislerde vurgulanan diğer bir görev biraz önce de değindiğimiz gibi Kur'an'ı okumaktır. Kur'an'ı anlayan veya anlamayan her Müslüman için Kur'an'ı okumak bir görevdir. Resulullah Efendimizin Hazreti Selman'a şöyle buyurdukları nakledilmiştir. Ya Selman, aleyke bi qira'atil Kur'an, فإن قراءته كفارة للذنوب. Ey Selman, sana Kur'an'ı okumayı tavsiye ediyorum. Çünkü Kur'an'ı okumak günahların kefaretidir. Bazılarının anlamayan kimsenin Kur'an'ı okumasının ne faydası vardır gibi sözleri üzücüdür gerçekten. Bu gibi sözlerin söylenmesi ilgili hadisleri bilmemekten kaynaklanıyor. Hadislerde Kur'an'ı okumanın herkes için bir vazife olduğu açıklanmıştır. Asıl amaç Kur'an diliyle tanışma, anlayıp ona amel etmektir. Bu doğrudur. Ancak onu anlamayan kimsenin onu okuma hususunda gaflet etmemesi gerekir. Bir rivayette şöyle geçmiştir. El-Kur'anu ahdullahi ila halqih. Fakat yenbagi lil mer'il muslim en yanzura fi ahdihi ve en yaqra minhu fi kulli yawmin 50 aya. Kur'an-ı Kerim Allah'ın yaratıklarına olan ahdidir. Müslümanım diyen kimsenin Allah'ın ahdine bakması ve ona başvurması ve en azından her gün 50 ayet okuması gerekir. Böylece her 4 ayda bir Kur'an hatmedilmiş olur. Eğer Resulullah Efendimizin ve Ehlibeyt imamlarının bu tavsiyelerine uyulsaydı, İnsanlar böylesine kendi semavi kitaplarına yabancı kalmaz ve Müslümanların durumu bu hadde varmazdı. Kur'an'ın anlamını bilmeyen kimselerin de onu okumaları gerektiği hususunda, özellikle buna benzer şeylerde de insanların zihinlerinde şüphe yaratılmak istenildiğinden bu konu üzerinde daha fazla duracağız. İnşallah bir başka fırsatta bu hususu daha detaylı bir şekilde açıklayacağız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
Sevgili dinleyiciler, Müslümanların yaşamında Kur'an-ı Kerim'in tesiri ve etkileri konusu hakkında bugün sohbetimizde din alimi Sayın Hüccetül İslam Sadigi'nin görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.barstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran'da müze seyahati. Değerli dinleyiciler, İran'da müze seyahati isimli seri sohbetimizin 7. bölümüyle beraberiz. Geçen bölümde İran Halı Müzesi'ni gezdik ve bu müzenin değerli eserleriyle tanıştık. Bu kez Tahran'daki Çağdaş Sanatlar Müzesi'ne uğrayıp bu müzedeki değerli nesneleri gözden geçireceğiz. İran'da çağdaş ve modern sanatlar ile tanışma süreci 40'lı 50'li yıllarda Tahran Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kurulması ile başladı. Avrupalı öğrenciler ve hocaların ülke ziyaretleriyle İran'ın sanat yöntemleri ve metotlarında da büyük değişiklikler meydana geldi. Bu doğrultuda Tahran şehrinde Çağdaş Sanatlar Müzesi olarak bir kompleks inşa edildi. Tahran Çağdaş Sanatlar Müzesi dünya genelinde değerli hazinelerden biri sayılıyor. Uzmanlar bu müzedeki eşyanın değerini 5 milyarı aştığını tahmin ediyorlar. Bu müzede çağdaş sanatın şaheserlerinin birçoğu sergilenmektedir. Dünyanın da en ileri gelen 10 müzesi arasında yer alan İran Çağdaş Sanatlar Müzesi, dünyanın az bulunur eserlerini ve nesnelerini kendinde barındırmaktadır. Bu müzede farklı ülkelerden sanat eserleri ve hazineleri yer almakta. Bu müze ayrıca dünya genelinde 5 ila 10 kadar yenilikçi sanat müzesinin de arasında yer alıyor. Bu müzede soyut hareketler ve akımlar, pop sanatı, minimalizm, kavramsal,
fotorealizme ait eserler de bulunmakta. İran Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde görsel sanatlar alanındaki tanınmış isimlere ait 3000 kadar eser tutulmakta. Bunların 400 kadarı işsiz eserler sayılırlar. Müzedeki önemli eserler arasında Paul Gauguin, Renoir, Picasso, Max Ernst, René Magritte, Jackson Pollock, David Hockney, R.B. Kitaj, Jean Dubofe gibi büyük sanatkarların eserlerine değinmek mümkün. Sohbetimizin devamında Tahran Çağdaş Sanatlar Müzesi'ni daha detaylı anlatmaya çalışacağız. Tahran Çağdaş Sanatlar Müzesi mimari açısından da dikkat çekicidir. Müzenin binası 5000 metrekarelik alanda yapılmıştır. İnşaat süreci ise 9 yıl sürmüş ve sonunda 1977 yılında açılışı yapılmıştır. Müze etrafında bulunan bağ bahçeler ve yeşil alan ile beraber 8500 kadar alan kapsamaktadır. İran'ın geleneksel öğelerine ve de modern yöntemlere göre yapılan bina felsefi kavramlardan da esinlenerek tasarlanmıştır. Bu müzede İran geleneksel mimarisi üyeleri arasında en çok göze çarpan hususlar arktik giriş, dört yol ve koridordur. Binanın dış cephesi de İran'ın çöl bölgesinden esinlenerek yapılmıştır. Müzenin içinde ise modern mimari üyeleri görülmektedir. Binanın içi yani kapalı alanda dolambaçlı spiral bir alan tasarlanmış ve kişilerin azimli bir alandan geçerek aşağı kata doğru gitmeleri sağlanmıştır. Bu spiral alan dış cephenin tam aksi, tamamen modern bir tasarım sonucu yapılmıştır. Müzenin duvarları ise kapalı ve az ışık tutacak şekilde tasarlanmış. Bu duvarları sura bile benzetmek mümkün. Spiral koridorun sonunda yer alan müzenin içindeki sembollerden biri de Noriyuki Haraguchi'nin eseridir. Bu eser İranlı evlerin avlularının ortasında bulunan havuzları akla getirmektedir. Çok güzel yerleştirilen bu eser materyal ve fikir olarak adlandırılmaktadır. Çelikten yapılan eser 800 litre yağ ile doldurulmuş ve bu yüzden de yağ havuzu olarak da tanınıyor. Siyah yağ ile doldurulan bu havuz yansıtıcı özelliğinden dolayı güzel bir ayna gibi duruyor. Bu güzel eserin yaratıcısı Japon Haraguchi ise ilk materyal ve düşünce eserini ülkesinde yaptı. Ardından dünyanın farklı ülkeleri için 19 benzer eser yaptı. Bunların en büyüğü ve üçüncüsü ise Tahran'a getirildi. Bu havuzların birçoğu dünya genelinde zarar görmüş ve sırf birkaç tanesi Japon ve diğer ülkelerde tutulmaktadır. Böylece İran'da olan havuzdan başka bir yerde daimi ziyaret imkanı da bulunmamaktadır. Bu yüzden Tahran Çağdaş Sanatlar Müzesi yağ havuzu Japon sanatçısının pratikte tek materyal ve düşünce eseri sayılıyor. Tahran Çağdaş Sanatlar Müzesi kompleksinde 3000 kadar değerli nesne tutulmakta. Bu eserler İran ve dünya sanat öncülerine aittir. Birçokları ise soyut dışa vurumculuk tarzının en büyük isimlerinden Jackson Pollock'un şaheserlerinin bu müzede bulunduğundan habersizler. Ayrıca bu müzede Mark Rothko, Alberto Giacometti, René Magritte ve birçok sanatçının eseri de yer almaktadır. Çağdaş Sanatlar Müzesi 9 galeriye sahip olan Paul Gauguin eseri, Japon Duası eserini, Vincent van Gogh'un Sonsuzluğun Kapıları üzerinde tablosunu da içermektedir. Thank you. Tahran Çağdaş Müzesi'nde farklı sergiler de düzenlenir. Bu çerçevede 2016 yılında Wim Delvoye eserlerinin sergisi düzenlendi. Bu Belçikalı sanatçı dünyanın tanınan sanatçılarından ve isimlerinden sayılır. Onun eserleri gerçekte çelişkili kavramlar etrafında yaratılmıştır. Bu sanatçı eşyalara kullanımları ve işlevlerini kaybettiği gibi davranır. Wim Delvoye'un bu müzede sergilenen eserleri farklı dönemlere ve akımlara aitti. Örneğin Delft Köyü desenli gaz silindirleri eseri 80'li yıllara, mermer kaplama eseri 2000 yılına ve oyulmuş tekerlekler eseri de 2000'lerin ikinci yarısına aittir. Tahran Çağdaş Sanatlar Müzesi'nin önemli bölümlerinden bir başkası da avlusudur. Bu avlu heykel sergi alanı da adlandırılabilir. Bu alanda 20. yüzyıla ait heykeller tutulmaktadır. Bu alanda Max Ernst, Henry Moore, Max Bill ve diğer İranlı ve yabancı sanatçı ve heykeltıraşların eserleri bulunmaktadır. Öyle güzel ve göz kamaştırıcı heykeller ki muhakkak herkesin görmesi gerekiyor. Tahran Çağdaş Sanatlar Müzesi kültür ve sanat kompleksi sayılmasına rağmen sırf sanat eserlerinin sergilendiği bir alanda değildir. Bu müzede hafta boyunca farklı etkinlikler düzenlenirdi. Bu yüzden bu kompleks İran'ın görsel sanatlar alanındaki en önemli etkinliklerin düzenlendiği odağı da sayılır. Bu müzenin kütüphanesinde yaklaşık 5000 kadar Farsça ve Farsça olmayan eserler bulunmaktadır. Bu eserler mimarlık, resim, tasarım, görsel sanatlar, fotoğrafçılık, sinema ve diğer alanlardaki eserlerdir. Tahran Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde sinema evi ve ev mimarlar ocakları da bulunmaktadır. Bu sinema evlerinin olması ve kurulmasından güdülen amaç ise İran ve dünya sinemasının önemli eserlerinin sergilenmesi ve muhatapları açısından değerlendirilmesi ve eleştirisinin yapılmasıdır. Bu komplekste ayrıca eleştiri oturumları, seminerler ve açılış ve kapanış törenleri de düzenlenir. Bu bölümde belgesellerin sergilenmesinin yanı sıra İran ve dünya film yapımcılarının eserleri de değerlendirilir. Değerli dinleyiciler, İran'da Müze Seyahati isimli seri sohbetimizin 7. bölümünün de sonuna geldik. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Myanmar'da Rohingyalı Müslümanların soykırımı.
Değerli dinleyiciler, Myanmar ülkesinde Rohingyalı Müslümanlara yönelik katliamları ve organize soykırımı hususunda hazırladığımız seri sohbetimizin ilk bölümüyle birlikteyiz.
20 bölümlük bu programımız boyunca uluslararası kurum ve kuruluşlar, ayrıca İslami ülkelerin bu soykırıma karşı sorumlulukları ve uluslararası hukuk açısından durumunu ele alacağız.
Uluslararası kurallar ve normlara göre her kişi için tanınan en doğal ve temel haklardan biri, doğduğu ve yaşadığı ülkenin vatandaşlık hakkını kazanmasıdır. Ancak Güney Asya'da bulunan Myanmar'daki Rohingyalı Müslümanlar bu haktan bile mahrumdurlar. Buna rağmen Rohingyalı Müslümanların yaşadığı Arakan eyaleti Rohingya etnik grubunun eskiden beri yaşadığı bir bölgedir. Rohingyalılar yüzyıllar boyunca burada yaşamış ve yakın geçmişe kadar da kendileri bu topraklara yönetmiştir. Rohingyalılar 1430 ila 1784 yılına kadar yani yaklaşık 350 yıl boyunca Arakan eyaletine hüküm sürmüşlerdir. Bu döneme ait İslami eserler ve sikkeler bile bulunmaktadır. Bu uzun sürede Rohingya krallığının kurucusu Süleyman Şah'ın neslinden 48 kral tahta oturmuştur.
Rohingya etnik grubu Müslüman olmadan önce Hindistan alt kıtasında yaygın olarak görülen Hindu'ydu. Ancak İslam'ın zuhuru ve yayılmasının ardından çoğu Müslüman oldu. Mevcutta ise Rohingyalılardan az bir kesim hala Hindu olarak varlığını sürdürüyor. İslam'ın Arakan bölgesine gelişi ve Rohingyalıların İslam ile tanışması ise İranlı ve Arap tüccarların bölgeye gelişiyle başladı. Arakan, Orta Asya merkezli Babürlerin döneminde Babür İmparatorluğu ile doğrudan ilişkide olup, Afganistan, Orta Asya ve İranlı ariflerin de etkisi altında kalarak gelişti. Bu durum İngiltere emperyalizmi ve Britanyalıların Hint alt kıtasına sulta kurmasına kadar devam etti. Ardından İngilizler Rohingya Müslümanlarını yeni bir durumla karşı karşıya bıraktı.
Gerçekte Rohingyalı Müslümanların vatandaşlık meselesinin de aynı sürecin sonucu olduğu söylenebilir. Bu çerçevede Babürlüler döneminde Rohingya ayrı bir hakimiyete sahip olsa da aynı zamanda Hint alt kıtasındaki Büyük Bengal'ın bir bölümü sayılırdı. Büyük Bengal ise Hint alt kıtasının farklı ülkelere bırakılması sonucu ikiye ayrıldı. Bir bölümü Doğu Pakistan ve bir bölümü de mevcut Bangladeş olarak haritalarda yerini aldı. Bir diğer bölüm ise Hindistan'da Bengal eyaleti olarak tanınmaya devam etti. İşte Büyük Bengal'ın üçüncü parçası da Myanmar'ın Arakan eyaletidir.
Böylece Rohingyalıların yaşadığı vatandaşlık sorununun göründüğünden daha çetrefilli bir husus olduğu söylenebilir. Bu sürecin tarihi bir geçmişi olup Babürlülerin imparatorluğunun hüküm sürdüğü döneme kadar uzanmaktadır. İmparatorluk döneminde bile bu bölge kendini özel yapıya sahip olmuştur. Bengal o dönemde de aynı sorunu yaşamıştır. Bu çerçevede halklar ve etnik grupları ayrı tutan sınırlar yoktu. Böylece Rohingyalılar doğal olarak Arakan dahil Büyük Bengal'de serbest bir şekilde yaşamışlardır.
Bu etnik ayrılma bölgeye İngiltere kolonizminin dayattığı sınırlar ve paylaşımlarına ve de Hindistan İmparatorluğu'nun yapısına hiç uymadı. Myanmar hükümetinin Rohingyalıların Bangladeşli olmadığını iddia etmesine rağmen bu hususun etkili olduğu söylenebilir. Myanmar meseleleri uzmanı Dr. Robert Anderson ise Rohingyalı azınlık ile ilgili meselelerin hala marjinal bir konu olarak tutulduğunu belirtiyor. Chicago Üniversitesi'nin etnografi bölümünden mezun olan bu uzman şimdi de Kanada'nın Vancouver şehrindeki Simon Fraser Üniversitesi'nde çok tanınmış iletişim hocalarındandır. Anderson, 1973 yılında ilk kez Arakan sahillerini ziyaret etti. Anderson defalarca bu ülkeye gitmiş ve 1940 yıllarında da Myanmar tarihine yazmaya koyulmuştu.
Robert Anderson şöyle diyor. kendilerini Buda mensubu tanıtan Birmanlar, Müslümanların nüfusu ve nüfuzundan kaygılıdırlar. Buna ilaveten 1920'lerden itibaren Arakan sahillerinde doğup büyüyenler de bu hususta kaygılıydılar. Ancak bu kaygı yeni bir husus değildir. Diğer Birmanlar da bundan hep kaygı duymuşlardır. Nihayet en az son 500 yılda Müslüman toplulukların bu bölgede oldukları ve 18. ile 19. yüzyıllar boyunca Arakan sahili hizasında yayıldıkları ve istikrarlı varlık gösterdikleri bilinmektedir. 1948 yılında Myanmar hükümeti azınlık topluluklarına yönelik baskıcı ve bastırmacı politika izlemiş ve gerektiğinde hemen bu siyasete başvurmuştur. Özellikle de Arakan'ın kuzey sahillerindeki sınır bölgelerinde Rohingyalı azınlığın yaşadığı bölgelerde bu siyaseti uygulamıştır.
Hali hazırda Büyük Bengal ve Arakan eyaleti Naf adı ile bilinen nehir vasıtasıyla birbirine bağlanmış durumdadır. Çağdaş dönemde Bangladeş, Hindistan ve Myanmar arasında bölüşülen Büyük Bengal farklı etnik grupların ve dinlerin varlık gösterdiği bir bölgedir. Rohingyalılar ise en çok da Arakan'da güçlü varlıkları olan bir etnik gruplardan biridirler.
Bengal etnisitesinin 1947 yılından sonra İngiltere'nin sömürgeci siyasetleri sonucu dinlere göre bölüştürülmesinin ardından ayrı ayrı ülkelere dağıtılması neticesinde vatandaşlık sorunu ortaya çıktı. Bu çerçevede İngilizlerin kolonyal siyasetleri Müslümanları Arakan'da azınlığa dönüştürmüştü ve böylece bölgeye göç ettirilen Rahin etnisitesi çoğunluğa dönüştürülmüştür. Bu yeni çoğunluğa dönüşen etnik grup ise daha sonraları Buda mensubu olduklarından dolayı bölgeyi ele geçirip Müslümanları baskı altında bıraktılar.
Buna rağmen Büyük Bengal'de yaşayan diğer etnik gruplar böyle bir muamele görmediler ve yaşadıkları tarihi topraklarda çoğunluklarını da korudular. Ancak İngilizlerin kolonyalizminin din ve mezhep çatlaklarını büyütmesi sonucu Büyük Bengal'da dağılmış oldu. Bu doğrultuda şimdi de Bangladeşli Müslümanlar çoğunlukta yaşasa da Hindistan'ın Bengal eyaletinde Hindular ve Buda mensupları çoğunluğu oluşturmaktadır. Böylece sırf Rohingyalılar Büyük Bengal'dan ayrı düşerek Myanmar'da azınlık haline geldiler. Bu da radikal ve bağnaz Buda mensuplarının onlara baskıyı artırma koşullarını hazırladı.
İşte mevcutta Naf Nehri'nin ötesinde Arakan eyaletinde Rohingyalıların varlıklarını sürdürmesi de Büyük Bengal'ın kalıntılarının bir sonucu olarak tanımlanabilir. Gerçekte Rohingya Müslümanları kültürel ve dil açısından da hep Hindistan ve Bangladeş Müslümanlarına kendilerini daha yakın hissetmişlerdir. Bu izlenime yol açan husus ise Rohingyalı din alimleri ve aydınlarının 1947 yılında Hint alt kıtası parçalandığında mevcutta Bangladeş olarak bilinen Pakistan lideri Muhammed Ali Cinnah'tan Arakan'ı da Doğu Pakistan parçası sayması talebidir. Muhammed Ali Cinnah ise İngiltere'nin siyasetlerinden haberdar olması yüzünden bu talebi reddetti ve Arakan'da Myanmar'a kaldı.
İşte bu çerçevede Rohingya Müslümanları da vatandaşlık hakkı olmayan bir etnik grup olarak kaldı. Myanmar'da onlara Bangladeşli göçmenler olarak tanıttı ve onlara karşı katliam uygulamaya başladı. Buna karşın Bangladeş bu kesime Myanmarlı adlandırılıp onlara Bangladeş vatandaşlığı vermekten kaçındı.
Müzik
Değerli dinleyiciler, Rohingyalı Müslümanlar ile ilgili sohbetimizin ilk bölümünün sonuna geldik.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizle yeniden sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın siyerine gözden geçirmeye devam etmek istiyoruz.
Geçen bölümde belirtildiği üzere İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın imamet yılları Abbasi iktidarının en huzursuz dönemlerinden birine denk gelmişti. O Hazret 6 yıllık imamet döneminde sürekli hükümetin casusları ve ajanlarının gözetimi altındaydı. Halifelerin liyakatsizliği ve aralarındaki iktidar savaşları ve halkın hoşnutsuzluğu ve art arda kıyam etmeleri o dönemin huzursuzluklarının başlıca nedenlerindendi. İnsanların arasında karanlığın hakim olduğu ve dine türlü bidatlerin girdiği bir dönemde İmam Hasan Askeri aleyhisselam etkili ve güçlü konuşmasıyla dinin hakikatini hakikate susamışlara aydınlatıyordu.
Abbasi halifeler her şeyden ziyade İmam Hasan Askeri aleyhisselamın çocuğunun dünyaya gelmesinden kaygılıydı. Abbasiler nebevi rivayetlere göre İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın evladı Ali Muhammed'in kaimi olduğunu biliyordu. Bu haber o dönemde her tarafa yayılmıştı ve gerçekleştirici kıyamı ile dünyayı zulüm ve adaletsizlikten kurtaracak kimsenin İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın oğlu olduğu konuşuluyordu. Abbasilerde İslam peygamberinin halifeleri 12 kişi ve hepsi de Kureyş kavminden olduklarını duymuştu. Bu hadis ehli sünnet hadislerinde birçok kez tekrarlanmıştır.
Bu arada mevcut karineleri değerlendiren Abbasi hükümdarlar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru hakkındaki öngörülerin pek yakında gerçekleşeceğini hissediyordu. Bu konu ise onların hassasiyetini daha da körüklüyor ve bu yüzden İmam Hasan Askeri aleyhisselam ve izleyenlerine baskıların arttırmalarına sebebiyet veriyordu. Abbasiler bu yüzden çok önceden ve önleyici bir tedbir olarak İmam Hadi aleyhisselamı oğlu İmam Hasan Askeri aleyhisselam ile birlikte Medine'den Samarra'ya getirdiler.
Bundan sonra Abbasi iktidarı sürekli İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ı gözetim altında tutmaya başladı ve evine gelen, giden herkesi büyük bir titizlikle izliyor ve böylece o hazretin doğacak bebeğini tespit edip hakkında gerektiği kararı almak istiyordu. Ancak Abbasilerin tüm çabalarına rağmen Yüce Allah'ın iradesi ise İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın sağ salim dünyaya gelmesine yönelik olmuştu.
İmam Hasan Askeri aleyhisselam Hazreti Mehdi'nin veladetini gizli tutuyordu. Kuşkusuz düşmanlar Hazreti Mehdi aleyhisselamın doğduğundan haberdar olsaydı, o Hazreti katletmeye ve ortadan kaldırmaya kalkışabilirlerdi. Bu yüzden İmam Hasan Askeri aleyhisselam bu meseleyi gizli tutuyordu. Buna göre Yüce Allah'ın iradesiyle İmam Hasan Askeri aleyhisselamın eşinin gebeliği Hazreti Musa'nın annesinin gebeliği gibi gizli tutuldu ve bebek dünyaya gelene kadar hiç kimse Mehdi'nin annesinin Nercis Hatun'un hamile olduğunu fark etmedi. Nitekim Abbasi iktidarı da onca casusuna rağmen bu konunun farkına varamamıştı.
Ancak İmam Hasan Askeri aleyhisselam oğlu Hazreti Mehdi aleyhisselam doğduktan sonra güvenli insanları bu kutlu ve mübarek olaydan haberdar etti ve oğlunu onlardan bazılarına gösterdi. Zira kendisi şehit düştükten sonra halkın çağın imamını tanımakta zorluk ve sıkıntı çekmemelerini istedi. Bu yüzden İmam Hasan Askeri aleyhisselam şehit düştükten sonra o hazretin yakın arkadaşları imamın kendisinden sonra bir evladını bir sonraki imam olarak açıkladığını belirttiler.
Öte yandan İmam Hasan Askeri aleyhisselamın bir başka akılcı uygulaması halkı oğlu Hazreti Mehdi aleyhisselamın gaybet dönemleri için hazırlamaktı. Zira İmam Zaman aleyhisselamın gaybeti sıradan bir durum değildi ve halkın bu durumu benimsemesi için önceden hazırlıklı hale getirilmeleri gerekiyordu. Aslında o tarihe kadar Ehl-i Beyt izleyenlerin ve dostları ne zaman bir sorunla karşılaşacak olurlarsa yaşadıkları çağın imamına başvuruyor ve imamlar da halkın fikri, ruhi ve maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılıyor ve isteklerine cevap veriyordu.
Gerçekte halk o zamana kadar masum imamlarla doğrudan irtibat kurmaya alışmıştı. Fakat şimdi toplumun şartları, halkın yaşadıkları çağın imamı ile doğrudan irtibat kurmalarına imkansız hale getirmiştir. Bu yüzden İmam Hasan Askeri aleyhisselam toplumu gaybet döneminde doğacak yeni şartlara hazır hale getirmesi gerekirdi. Zira gaybet görecede imamla halkın birbirinden ayrılması ve aralarındaki irtibatın kesilmesi gibiydi. Bu yüzden İmam Mehdi aleyhisselam da gaybete dönemiyle ilgili sorumlulukları üstlenecek insanları yetiştirdi. Gerçi önceki imamların döneminden itibaren bugün de bazı tedbirler alınmaya başlamıştı ve Şialar gaybet dönemi için hemen hemen hazırlıklıydı.
O dönemde İmam Hasan Askeri aleyhisselamın halkla irtibatı daha çok yazışma yoluyla gerçekleşiyordu. İmam İslam dünyasının çeşitli bölgelerinde Şiaları korumak için güçlü bir ağ kurdu. Gerçekte Şiaların dağıldığı coğrafya aralarında düzenli bir iletişim ağının kurulmasını gerektiriyordu. Böylece Şia Müslümanlarla imam arasında bağ ve irtibat kurulacak ve sonuçta imam onları dini ve siyasi açıdan yönetebilecek ve organize edebilecekti. O dönemde Kufe, Medain, Yemen, Bağdat, Rey, Azerbaycan, Nişabur, Kum, Samarra, Gorgan ve Basra kentleri o hazretin taraftarlarının önemli üslerinden sayılıyordu.
Bu yüzden İmam Hasan Askeri aleyhisselam çeşitli yörelerde tanınmış şahsiyetlerin arasından bazılarını temsilci olarak seçti ve onların aracılığı ile halkla sürekli irtibat kurdu. İmamın seçtiği bu insanlar ise oldukça seçkin ve zeki ve Ehl-i Beyt'in düşünce ve inançları açısından temsilcileri sayılırdı. Bu insanlar çeşitli kentlerde halkla buluşuyor ve onları bilgilendiriyordu. Örneğin Kum kentinde Ahmet bin İshak Kum'u, Nişabur kentinde İbrahim bin Abdu Nişaburi ve Ahvaz'da İbrahim bin Mehziyar imamın temsilcileriydi. Şialıların tanınmış şahsiyeti Osman bin Said ise imamın başvekiliydi ve tüm malları ona ulaştırıyordu.
Abbasi hükümdarları Ehl-i Beyt taraftarlarını ve sevenlerini daha fazla baskı altında tutmak üzere her gün onlara uyguladıkları kısıtlamaları daha da ağırlaştırmaya başladı. Öyle ki artık imamın temsilcileri ve elçilerinden başka hiç kimse o hazretle irtibat kuramıyordu. Böylece Şialar gaybet çağına yaklaştıkça imamla doğrudan irtibat kurmaları zorlaşıyordu. Ancak buna rağmen bu kısıtlamalar İslam ümmeti arasında vekalet düzenini takviye ediyordu.
İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın kurduğu vekalet yapılanması ve o hazretin yakın uzak her tarafa mesajlarını ve değerli tavsiyelerini intikal ettirmenin en uygun aracıydı. İmam Hasan Askeri Aleyhisselam kendi çağında veya daha önce yazılan bazı fıkıh kitaplarını onayladı ve bu kitapları yazan ve derleyenleri takdir etti. Gerçekte İmam Hasan Aleyhisselam'ın planı gaybet dönemi için kapasitelerini artırmak ve şartları hazır hale getirmektir. O hazret çeşitli yollardan insanları gaybet döneminde masum imamların mektebinde yetişen bilginlere ve fakirlere ve hadis ravilerine başvurmaya ve dini meselelerini onlardan öğrenmeye teşvik ediyordu.
İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'dan rivayet edilen bir hadis o hazretin bu yönde çaba harcadığının açık göstergesidir. İmam Hasan Askeri Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Hangi fakir nefsini koruyabilir ve takvalı olursa, dinini iyi korursa, nefsinin heva ve hevesleriyle mücadele edebilse, Mevlasının emirlerine uyarsa, başkaları onu taklit etmeleri ve izlemeleri gerekir.
İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın en bariz özelliklerinden biri, diğer masum imamlar gibi zalim ve despot hükümdarlara karşı teslim olmamaktı. İmamın bir başka özelliği de öz Muhammedi İslam'ın düşüncelerini ve marifini savunmakta aslı geri adım atmamasıydı. Bu arada Abbasi Halife Mutemed, İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın toplumun üzerindeki manevi ve ilmi nüfuzunun bilincindeydi. Mutemed, halkın çeşitli kesimlerinden insanların İslam peygamberinin sevgili yadigarını başkalarından üstün tuttuklarını görüyordu. Mutemed bu yüzden İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın faaliyetlerini bu şekilde sürdürmesi despot iktidarının temellerini sarsacağını düşünüyordu ve bu yüzden de o hazreti ortadan kaldırmaya karar verdi.
Abbasi halife Mutemed aldığı kararın doğrultusunda İmam Hasan Askeri'yi zehirletti. İmam şiddetli zehirlenme yüzünden birkaç gün hasta yatağına düştü. O sıralarda halife Mutemed sürekli sarayın hekimlerini İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ı ziyaret etmeye gönderiyor ve böylece o hazretin zehirlenmesinde eli bulunmadığını telkin etmeye çalışıyordu. Sonunda İmam Hasan Askeri Aleyhisselam birkaç gün zehirlenmenin etkisi altında kaldıktan sonra Kameri 8 Rebiülevvel 260'ta şehit düştü. Değerli dinleyiciler, bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.